Ayrım 20.
Isınmak için insanlar birbirine sokuluyordu. İnsanlar komşuluğun, yani insanlığın sıcaklığıyla ısınıyordu. Her şey var bugün. Bir eliyle dünyayı, diğeriyle uzayı kontrol eden insanoğlu eskisinden daha mutsuz ve güvensiz. Günümüz dünyasında insanoğlunun sebep olduğu felaketlerin, doğanın sebep olduğu felaketleri kat kat aştığı bilinmektedir. Güç, zenginlik, statü, prestij ve hükmetme arzusu her yanı bir uğur gibi sarmış durumda. Bunları simgeleyen bir saray efendi var. İnsani bütün ihtirasları simgeleyen, bütün çağların en değerli madeni olan altın. Uğruna işlenmedik cinayet, ilan edilmedik savaş ve çevrilmedik dolabın kalmadığı altın. Onun için Shakespeare, Atinalı Timon adlı eserinde yenilir yutulur cinsten olmayan tanımlamalar yapıyor. İşte o pırıl pırıl sarı efendinin bazı marifetleri. Altın sarı, göz kamaştırıcı, değerli altın. Bunun şu kadarı karayı ak, çirkini güzel, eğriyi doğru, adiyi soylu, yaşlıyı genç, korkağı yiğit yapar. Çeker güçlü insanların yastıklarını başlarının altından bu sarı köle. Din de kurar, din de bozar, kutsar lanetliği. Hayran eder herkesi kocamış cüzzamlıya, hırsızlara yer, senatörlere kürsüde ün, şan, saygınlık kazandırır. Odur geçkin dullara yeniden koca bulan. Gel lanetli maden, ortamalı orospusu insanlığın. Shakespeare de yanıldı mı? Ona bunları söyleten insanın doğası mı yoksa kurt olan yanı mıydı? Karnı doymayan insandan erdem beklenmemeli. Bu içimizdeki şeytanın, yani egonun felsefesi. Tamam, bir an için kabul edilsin. Ancak gerçekte bu hırs ve tutku, karnı doymayanlardan çok doyanlarda oluyor. Kainattaki her şeyin insan için yaratıldığı düşünülürse, insanın yaratandan başka efendisinin olmaması gerekirdi. Altın ya da iktidar dediğin, yarın kaybedeceğin mukadder olan bir güce ya da maddeye geçici olarak sahip olmaktan başka nedir ki? 7. Böcek gibi yaşamak. Tarihi, kökü, geçmişi ve varoluş dinamikleri hakkında bilgisi sınırlı olan kişinin kimlik sorununu çözmesi mümkün değildir. Her konuda yüzeysel, kulaktan dolma, temeli ve esası olmayan bilgi kırıntılarıyla yetinen bir kişinin kendini ifade etme yeteneğine ne derece sahip olduğu da tartışılır. Dünyası kendi gördüğü, yaratılışı kendi inandığı ve değerleri kendi bildiği kadar olan ferdin zihninin ve zekasının paslandığını söylemek bir kehanet değildir. Farklılıklarla, değişikliklerle ve karşıtlıklarla ilgilenmeyenlerin bir şey üretmesi ya da icat etmesi oldukça zordur. Foseptik çukurlardan daha da pis kokan gazete yazıları, kelime leşleriyle dolu dergiler ve her cümlesi ihanet belgesi olan kitapların entelektüel repertuara katkısı ne olabilir? Her satırı karamsarlık, ölç duygusu ve tahrik kokan şiirler ve şarkılar hangi barışı sağlayabilir? Hiçbir zaman kendisi olamayan ve sürekli birilerini memnun etmek amacına yönelik olarak karalanan yazıların ne önemi olabilir? İktidarın nimetlerinden yararlanamadığı için iktidara karşı olanların, ihale bağlayamadığı için isyan edenlerin, inancın tadına varamadığı için ateist kesilenlerin inandırıcılıklarının ne olacağının takdirini başkasına bırakmak gerekir. Kişi neyi bilmiyorsa onun düşmanıdır. Cahillik düşmanlığın olmazsa olmaz şartıdır. Kendini bilmeyen, tarihinden habersiz, kültürel ve sosyal değerlerini özümsememiş kişilerin aldıkları eğitimin seviyesi ne olursa olsun, onlar gerçek bir cahildirler. Toplum asalaklarından kurtulmadan sorunlarından kurtulamayacaktır. Televizyon programlarına çıkan bazı insan sıfatındaki yaratıkların yaptıkları konuşmaları dinlerken, onlarla aynı toprağı ve kimliği taşımaktan büyük bir utanç duymaktayım. Her tarafı lanet kokan sözleri, suratlarında taşıdıkları nefreti, intizarları, isyanları ve yakınmaları dinledikçe bu halkın bu hakaretlere layık olmadığını düşünüyorum. Bu halkı televizyondaki bu şarlatanlar temsil edemez. Kendisini aydın, gazeteci ya da okumuş yazmış özellikle birisi zannederek mikrofonu kapan, başlıyor yemek yediği kaba pislemeye. Korkak siyasiler, satılık nefsler ve iktidarın nimetlerini hortumlayan uşak ruhlu dal kavuklar ülkede sapla samanın birbirine karışmasına sebep oluyorlar. Fahişeler namuslu kadınları, dönmeler normalleri, sarhoşlar içmeyenleri, dans edenler etmeyenleri, deliler akıllıları, içeridekiler dışarıdakileri, hırsızlar ev sahiplerini, inanmayanlar inananları savunma psikozu içine sokmuşlardır. Çağ fuhuş, içki, kumar, dans ve çılgınlık çağıdır. Temel ilke, eğlen, dans et, yat, uyu, otur ya da şehvetten kudurdur. Düşünme arzu et, insan gibi olup ezilmektense böcek gibi ol, hayatını yaşa. Konforu al, konforu döşe, konforu yaşa. Size mi düşmüş düzeni düzeltmek, hobiler ve lobiler dururken? İnandıklarını söylemek, içine döküp rahatlamak aslında bir aldatmacadır. tabi olarak yaşamak, icazetsiz kalem oynatmamak, ruhen ve fiziken teslim olmak egemen odakların istedikleri tavırdır. Oyun bozanlık yapmak, kural ihlalcisi olmak ve şefin hoşuna gitmeyecek olan şeyleri söylemek hem bir belayı satın almak hem de yalnız kalmak anlamını taşır. Söz ve yazı orucu tutmak, aykırı düşünce taşıyanların zorlandığı kaderdir. Ya susarsınız ya da susturulursunuz. Ortalama insan dürüst olmanın maliyetini görünce oportunist kimliği ve ufak tefek tavizi karakter haline getirir. Kimileri de şöyle düşünür. Her zaman ağzın bir bandajla kapatılacaksa ve düşündüklerini ancak sızıntılı bir varil gibi gizli gizli damlatacaksan, yaşadığın hayatın keyfi olmaz. İnanmış gibi görünmek, yaşıyor gibi sanmak, sandıklarınız üzerine ticaret ya da siyaset yapmak sizi her türden beladan azade kılar. Kılar kılmasına da ilkeler, ülküler ve insanlık adına ne kadar değer varsa hepsi de rüzgara kapılan bir yaprak gibi çukurdan çukura yuvarlanıp durur. Formalite bir kişilik, dönek bir karakter, baş eğen bir yapı, sağlıklı insan yapısı değildir. Kimileri cephede kanını döker, kimileri de pistlerde terini. Bazıları hayatını verir, bazıları da avantasını alır. Bir kısım insanlar ülküleri için yaşar, bir kısmı da midesi için. Yukarıda yaşayanlar yukarıdan bakmak zorundadır. Aksi takdirde irtifa kaybına uğrarlar. Sınırı bekleyenler kendilerine verilenle yetinmek durumundadır. Herkes haddini bilmek zorundadır. Köylü köyüne, evli evine dönmelidir. Gerçeklere ideolojik körlük içinde bakan insanların topluma yapacakları herhangi bir iyilik olamaz. Körlüğü ve köleliği gönüllü olarak benimsemiş bir kişi, ileri düzeyde bir zavallı olup herhangi bir gelecekte insanlığa katkısı da sınırlı olacaktır. Hiç kimse bizzat kendisi izin vermedikçe hiçbir güç onu kullanamaz. Bütün asalaklar gerçek üreticilere, bilumum hainler gerçek kahramanlara ve bütün şehvetperestler namuslu insanlara gizliden gizliye hayranlık duyarlar. Gafil, hain ve korkaklar kendilerini ahlaki, insani ve ilmi anlamda gösterme yeteneğine sahip olamadıklarından zelil duruma düşmektedirler. Haber konusu olmak için köpeği ısıran zavallının durumuyla, başka türlü kendini ifade yeteneği olmayan bir kadının soyunarak şöhret yakalamaya kalkması bunun tipik örneğidir. Yanlışlık bizim insan oluş tarzımızdan kaynaklanmaktadır. İnsanlık anlayışı sakat, ahlakı çökmüş, dini folklorik bir kimlik biçimine indirgemiş yığınlar, hiçbir zaman gerçek anlamda medeni millet olma imkanını bulamayacaklardır. Böcek gibi yaşamaya alışmış asalakların zaten böyle bir sorunu da yoktur. Zira yalnız özgür insanlar kendi zihniyetlerini değiştirebilirler. Türkiye'de devleti tahrip etmek çok önemli bir hedef haline almıştır. Çünkü PKK'nın, Yunanistan'ın, Suriye'nin, İran'ın, Ermenistan'ın hedefi de devlettir. Devlet, kolektif özgürlüğün ve bağımsızlığın siyasi örgütüdür. Kendi kendine soyut ve tarafsızdır. Devlet cihazını eline geçiren ya da devlet adına erki kullananların varsa hatasını devlete ihale etmek, gaflet değilse ihanettir. Dışarıdan af için yarı rica, yarı tehdit, çoğu da ihanet kokan ziyaretler temelde devlete meydan okumadır. Ne diyor anlaşanlı yazar Yaşar Kemal? Suçlu beni yargılayan devlettir. Niçin suçlu yargı sistemi hukuk anlayışı ya da düzendir demiyor? O ve onun gibilerin hedefiyle dışarıdaki düşmanların hedefleri arasında büyük bir paralellik vardı ondan. Bir ülke örgütlenmiş sivil ya da resmi odakların, iç ve dış baskıların etkisiyle kendi iç sistemini ayarlamaya kalkarsa bunun sonunun felaket olacağından kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Osmanlı Devleti son 200 yılında hukukunu, mantığını, yaklaşımını ve politikasını tamamen yabancı ülkelerin ihtiyaçlarına göre ayarlamaya çalışmasına rağmen ayakta kalamamıştır. Zira baskılarla zayıflayan rejimler darbelerle yıkılır. 8. İrtica ya da meçhule dair. Son zamanlarda bir irtica lafı herkesin ağzında adeta sakız gibi çiğnenip duruyor. Yukarıdakiler aşağıdakileri, başını tarayan başını bağlayanı, gülen ağlayanı, pastayı yiyen pastadan pay isteyeni, üst astını mürteci olmakla suçluyor. Doğrusu irtica bir çeşit ekmek kapısı oldu. Rakibi karalamanın, küçümsemenin ve kötü göstermenin bir yolu da onu mürteci olmakla suçlamak. Mürtecilik mesleğini geçimi için araç yapanlar, ekonomi, siyaset, eğitim, sağlık ve adalet konularında sanki uluslararası bir performans gösterdiler de halk onları terk etti ya da anlayamadı. Dağarcığında ülke, toplum ve insanlık için üretilmiş bir kavramın kırıntısı dahi bulunmayan bir takım odaklar, popüler olan bazı değerlendirme ve yaklaşımları sakız gibi çiğneyerek kendilerini varlıktan saydırmaya çalışıyorlar. Ekonomisi kayıt dışına çıkmış, hastası önce Allah'a emanet edilen ve sonra da paran yoksa öl diyen özel hastanelere terk edilen, eğitimi tepeden tırnağa sefilleri oynar hale gelen, adaleti mafyaya havale edilen bir düzeniniz varsa, orada her türden irticanın yüksetmesi kaçınılmazdır. Yani ahlaki irticadan, siyasi irticadan, sosyal irticadan, ekonomik irticadan ve akademik irticadan bol bol söz edebilirsiniz. İrtica temelde statikoculuğu, kendi kendini tekrar etmeyi, taklidi, üretimsizliği, geçmişi kutsallaştırmayı ve ona sığınmayı içeren nostaljik bir tavırdır. Günümüzde karşılaştığı devasa sorunları kendi enerjisi, zekası, üretimi ve aktivitesiyle aşamayacaklarını görenlerin başvurdukları pasif bir tekniktir. Koçi Bey'de 17. yüzyılda karşılaşılan sorunları 15 ve 16. yüzyılda uygulanan yöntem ve tekniklerle aşmayı önermişti. Yeni sorunlara eski cevaplar bulmakla toplumun kurtulacağını sanmaktır irtica. Geçmişte yaşananları mutlak doğru kabul eden, hali hazır durumda geçmişin yerine koyacak ilkesi, ülküsü ve değeri olmayan insanlar için geçmiş her şeydir. İrticanın en büyük düşmanı aslında İslam'dır. İslam, bütün dinlerin en yenisi, en değerli toplusu, en mantıklısı ve en sonuncusudur. İslam'daki gün birbirine hiçbir zaman denk olmamalıdır. Bugün dünden ileride, yarından geride olma bilincinin adı İslam'dır. İslam, bütün zamanların ve mekanların dinidir. Bütün zamanların ve mekanların dinamizmini ve mantığını özünde saklayan bir öze sahiptir. Bu yüzdendir ki Mevlana, dün dünde kaldı, bugün yeni gün, yeni günde yeni sözler söylemek gerek demişti. Bu yeni günde yeni söz, yeni tavır, yeni uygulama, yeni yaklaşım ve nihayet en ileri tavır koymak anlamına gelir. Bu yönü itibariyle İslamiyet çağdaş, ilerici ve akla uygun bir dindir. İlericilik, modernlik, çağdaşlık ve demokratlığı, boynu zincirli köpek beslemek, dans etmek, içki içmek, konken partisi düzenlemek, kısacası yozlaşmak ve yosmalaşmakla eşdeğer olarak görenlerin gerçek mürteci olduğu söylenebilir. İrtica bir zihniyettir ki bunun dinle, ahlakla, ilimle ya da herhangi bir yöntemle ilgisi yoktur. Her şeyde ve her konuda irticadan söz edilebilir. Fuhuş, homoseksüellik, diktatörlük, çıplaklık ve benzerleri insanlığın eski barbarlık ve kabile döneminin en revaçtaki meslek ve uygulamalarıydı. Bu yön itibariyle ilkel dönemlere özgü uygulama ve teknikleri bugün kendilerine yol edinenlerin en büyük mürteciler olduğu rahatlıkla söylenebilir. Kur'an'daki Lut kavmi kıssası ya da Tevrat'taki Sodom ve Gomor faciası hep onlarla ilgilidir. Gerici anlamına gelen mürteci kavramı meydanda Rus'ta şöyle tarif edilir. Gerici, bir toplumun gelişmesini sağlayacak hiçbir yeniliği istemeyen, her yönüyle eskiyi özleyen ve eski düzeni getirmeye çalışan kimsedir. Bu tarifin de kusurlu olduğu yön, bu ucubenin hangi çağda ve hangi ülkede yaşadığını söylememesidir. Cemil Meriç şunları söyler. Murdar bir halden muhteşem bir maziye kanatlanmak gericilikse, her namuslu insan gericidir. Bu muhteşem tespitten sonra da düşünce hürriyetinin ilerici gerici gibi mülevves kelimelerin esaretinden kurtulmakla başlayacağını belirtir. Bu ülkede insanları sınırı, içeriği ve formu belli olmayan irtica gibi kavramlarla suçlayarak toplumsal barışı sağlamanın imkanı yoktur. Her alanda ilerleme ve değişmeye karşı direnen kişiler olur ve olacaktır. Pireyi deve yaparak ya da istisnai olaylardan kanunlar çıkararak topluma ve daha çok da dini değerlere sahip olan insanları rencide etmek ülke yararına değildir. Toplumsal birlikteliğe, ortak kültürümüzü savunmaya ve ülkemizi her türlü menfaatin üstünde tutmaya ihtiyacımızın olduğu bir dönemde, laboratuvarda üretilen suni sorunlarla ülkenin zamanını çalmanın bir anlamı yoktur. Eğer bizim bu arada da kamuoyunun bilmediği bir takım gerçekleri birileri biliyorsa, onlar da derhal görevlerini yapsınlar ya da sussunlar. 9. Handikap. Türkiye'nin ideoloji tacirlerine, siyasi okkabazlara ve fanatik gerizekalılara ihtiyacı yoktur. Bu çerçevede ahmaklığın, salaklığın ve saflığın taraftarları davranışlarını yeni baştan gözden geçirmelidir. Eğer bir kimse kötüye, namussuza, edepsize ve hayasıza bizim çeşmeden su içiyor diye sahiplik ediyorsa, aklın doğasına ters düşüyor demektir. Sizin olmayan kavram ve sıfatların içini, sizden olmayan hangi curufla doldurursanız doldurun, onlardan hiçbir zaman saray yapamazsınız. Bütün mesainizi, çabanızı ve uğraşınızı böyle bir amaca tahsis ederseniz belki iğreti bir kulübe ortaya çıkarabilirsiniz ama bir şaheser asla üretemezsiniz. Türkiye'nin toprağı suya, kurumları da namuslu, dürüst, aklı başında, basiretli, üretici ve yaratıcı yöneticilere hasrettir. Yetersizliğin, beceriksizliğin ve niteliksizliğin bu kadar geniş pazarının olduğu bir başka ülkeyi bu dünya üzerinde bulmak oldukça güçtür. Sonu gelmez demagojileri politika, yaratıcı olmayan taklidi bilim ve sanat, haram üzerine oturtulan sermayeyi zenginlik sanan dar görüşlülük bütün kurumları sarmış durumda. İnsanlara inanmayın ama inanıyor gibi yapın. Bizim söylediğimizi tekrarlamak şartıyla hoşgörülü, bizim belirlediğimiz kitaplar arasından istediğinizi okumak şartıyla demokrat olun türünden yaklaşımlarla birileri ancak kendilerini aldatabilir. Tolstoy'un isabetle ifade ettiği gibi, günümüz insanları yaşamlarımızdaki saçmalıkları ve zulümleri, bir avuç kişinin gülünç zenginliğini ve çoğunluğun hüzün veren fakirliğini, silahları ve savaşları, bunların hiçbirisini kimsenin görmediğine inanırlar. Ve böyle bir hayatı devam ettirmelerine hiçbir şey engel olamaz. Kendi körlüğünü ve kötürümlüğünü benimsemeyen insanları, elindeki iktidar gücüyle şu veya bu yönde davranmaya, düşünmeye ve eğitmeye zorlamaktan daha büyük bir zulüm tasavvur edilemez. Şu veya bu ülkenin ya da locanın menfaatleri doğrultusunda görüş ve düşünceleri yönlendirmek amacıyla, gerçekleri manipüle ederek hayali dost ve düşman türetmek Hin oğlu Hin yaklaşımıdır. Laiklik ve demokrasinin yasalarla, zorlamayla ya da insanın ve toplumun tabiatına karşı körleşerek yerleştirilemeyeceği, sosyoloji ilminin dayattığı bir gerçekliktir. İnsanı uygulanacak strateji ve politikaların odağına yerleştirmeyen bütün eylem ve tavırların uzun vadede başarısız olacağını söylemeye bile gerek yoktur. Kalkınmanın, gelişmenin, özgürleşmenin ve ilerlemenin insana rağmen başarılması söz konusu olamaz. Objesi ve sujesi insan olan demokrasi ve laiklik gibi süreçler de insanın özgürleşmesi kavramının içindedir. Yıllar sonra birileri hatayı nerede yaptık türünden günah çıkartma biçiminde bir yakınmaya düşmek istemiyorsa, halkın hem kendisini hem de talep ve arzularını dikkate almak zorundadır. Pavyonların, diskoteklerin, yüksek kaldırımdakilerin, gazinoların, orkestraların, tiyatro salonlarının, operaların ve onların müdavimlerinin Türk halkını temsilde yetersiz kalacağı herkes tarafından bilinmelidir. Sınırda muhafızlık yapanlar, ülkenin bağımsızlığı için canını severek verenler, kalkınma için tarlalarda ve fabrikalarda ter dökenler, hiç olmazsa pistlerde gövdelerini peşkeş çekenler kadar kaderleri üzerinde söz söyleme hakkına sahip olmalıdırlar. Bugün insana verilen değer, insanları iki gruba ayırıp ayırmamakla ilgilidir. Eğer biz ve onlar, sağcılar ve solcular, inananlar ve inanmayanlar, laikler ve antilaikler, ilericiler ve gericiler biçiminde insanlara yaklaşıyorsanız, öncelikle insanlığı bölüyorsunuz demektir. Şu meşhur deyiş de bunun için söylenmiştir. İnsanlar iki gruba ayrılmıştır. İnsanları iki gruba ayıranlarla ayırmayanlar. Her şeyden önce gerçek iktidarı elinde tutanların kuzu postuna bürünmüş kurt kimliğini terk etmeleri gerekmektedir. Sizin gibi düşünmeyenlerle ilişkiye aslanla kuzu, doktorla hasta, beyinle beden, çömlekle toprak, çobanla koyun ya da buna benzer unsurlar arası ilişki olarak bakıyorsanız ruhunuzun güçlü bir totaliter iştahı var demektir. Türkiye'de insanların tamamını kucaklamayan, yalnızca belirli bir kesimin menfaatlerini esas alan politikaların uzun vadede iflas edeceğini her türden iktidar sahibi, kudret elitinin bilmesi gerekir. Kültürünü, namusunu, dinini, değerlerini ve özgürlüğünü bu halktan kıskanmayın. Onların nefes aldığı havayı zehirlemeyin. Su içtiği ırmakları kirletmeyin. Aşağıdaki mısralar da ilgililerine çok şey anlatmıyor mu? Nefes aldığın havayı kıskandılar. Su içtiğim dereden ırmakları çaldılar. Yeşil topladım doğadan, dünyayı yok edeceğim sandılar. Okumak istedim Kur'an'ı sakladılar, düşünmek istedim Turan'ı yasakladılar, suçlamak istedim haini akladılar, yok olurken var oluyor sandılar. 10. Başörtüsü ve inanç. Türkiye gündemi çalınmış bir ülke. Tartışılmaması gereken ne kadar gereksiz konu varsa onu tartışıyor. Gerçekte ülkenin yakın ve uzak gelecekteki muhatap olacağı tehlike ve fırsatlar bir yana bırakılmıştır. Dünya Kosova'yı tartışıyor, Yunanistan Türkiye'nin Balkanlardaki etkinliğini kırmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Yunan Dışişleri Bakanları bir araya gelmiş, Kosova, Ege ve Kıbrıs'ı konuşuyor. Görüşme sonucunda iki ülkenin bu sorunlar karşısında benzer görüşleri savunduğu açıklanıyor. Türkiye ara rejim, darbe ya da bir metrelik bez parçasını tartışıyor. Stratejik bakış açısı olmayan, günübirlik çıkarlarını maksimum kılmaya çalışan bir avuç seçkinci aydınla, bir o kadar medya manipülatörü istediği doğrultuda ülkenin gündemini saptırıyor. Türkiye'de köşe başlarını tutmuş olan yıkıcı ve bölücü odaklar, sureti haktan görünerek ülkede fitnenin üretilmesi için ellerinden gelen her gayreti sarf etmektedirler. Bu odaklar, huzursuzluktan huzur duyan bir politikayı varlıklarının nedeni saymaktadırlar. Ülkenin gündemine sokulan her nifak, bozguncu ve çatışmacı düşüncenin ardında bu odaklar yer almaktadır. Geçmişte şu veya bu olduğunu dahi söylemekten çekinen ekalliyetler, bugün Rum tohumu ya da Ermeni dölü olmaktan büyük şeref duyduklarını ilan etmektedirler. Bu önemli bir aşamadır. Dikkatleri başka alanlara çekerek kendi menfur emellerini saklama politikası gütmektedirler. Diğer yandan Türk, Kürt, Alevi, Sünni, laik, antilaik bölücülüğünün yanına bir de başı örtülü, başı açık bölücülüğü eklemeye çalışmaktadırlar. Bölücülüğün her türünün Türk devletini güçsüz bırakacağını çok iyi bilmektedirler. Başörtüsünün gündem maddesi haline gelmesinde, gündemi belirleme mevkiinde bulunan medyadaki azınlık unsurlarının rolü azımsanmayacak kadar önemlidir. Diğer yandan özgürlüğün, farkına varabilen tek yaratığın insanoğlu olduğu her türlü tartışmanın üstünde bir husustur. Onur, erdem, inanç ve ahlak gibi değerler de yalnız insana özgü kavramlardır. İnsanoğlundan bu değerleri alırsanız, onu hayvan ya da bitkiden ayıran farkları bütünüyle ortadan kaldırmış olursunuz. Başörtüsünü sorun haline getirmek, tehdit olarak algılamak ya da suçlu ilan etmek, stratejik konumdaki yöneticilerin milletin değerleri konusundaki cehaletini göstermektedir. Devlet, millet için vardır ve milletin istiklal ve istikbalini korumakla görevli siyasi bir örgüttür. Devlet yalnızca milletin siyasi varlığını ve coğrafi bütünlüğünü korumakla görevli değildir. Aynı zamanda milletin değerlerini korumak ve geliştirmekle de görevlidir. Millet, devlet bütünleşmesini sağlamak ve korumak, milletin değerlerinin üzerine ambargo ya da sansür koyarak sağlanamaz. Devletle millet arasına suni bir sorun olarak başörtüsü sokulmamalıdır. İster anlayın, isterseniz anlamamaya devam edin, başörtüsü Türkiye'de bir inanç sorunudur. İnançlar yargılanamaz, sorgulanamaz ve akılla da açıklanamaz. Bu anlamda kendi olma cüreti gösteremeyenlerin de inancı olmaz. Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne ve varlığına yönelik herhangi bir tehdit varsa, bu tehdidi yapanların başı örtülü ya da açık olmasına bakılmaksızın üstüne gitmek gereklidir. Asıl olan tehdidin büründüğü kıyafet değil, bizzat varlığıdır. Yeteri kadar hain iç ve dış şer güç pusuda beklerken, bir de eşarp sorunu, çorap sorunu, mendil sorunu üretmenin anlamı nedir? Birileri kendilerine düşman arıyorsa, suni yöntemlere başvurmalarının mantığı yoktur. Televizyon ekranlarına yansıyan, polise, bayrağa ve Atatürk'e karşı yapılan saldırıların görüntülerini analiz etsinler. Tehdidin türünü, rengini ve boyutunu kavramaları mümkün olur. Dünyadaki gündemi yok sayarak içe yönelmek ve bu alanda saplantı haline gelen konularla uğraşmak, Türkiye gibi bir ülke için utanç verici bir durumdur. Türkiye bugün tehdit altındadır. Ülkenin rejimi değil, varlığı ve bütünlüğü tehdit altındadır. Suriye Toroslara kadar olan toplam 90 bin kilometre karelik toprak üzerinde hak iddia etmektedir. Ermenistan, Doğu Anadolu'nun tamamını kendi toprağı saymaktadır. Yunanistan'ın Türkiye'den 150 bini Ege ve Marmara, 60 bini Karadeniz'de olmak üzere toplam 210 bin kilometre kare toprak talebi vardır. Rusya, İran ve diğer ülkelerin hedefleri ise bilinmektedir. Pusuda bu kadar düşmanı bulunan bir ülkenin uğraşacağı sorunlar, milletle devlet arasına soğukluk sokacak karakterde şeyler olmamalıdır. Bu anlamda başörtüsü bu ülkeyi tehdit eden bir unsur değil, sınırlarını koruyan ve bu uğurda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerin annelerinin edep ve fazilet örtüsüdür. 11. İnanç açlığı. Açlık yalnız mideye özgü bir süreç değildir. Bu yüzden bireyin yalnızca fiziki alışverişlerle açlığını gidermesi söz konusu olamaz. Kişiler sevgiye, aşka, arkadaşlığa, dostluğa da aç olabilirler. Demek ki açlık hem fiziki hem de ruhsal bir sorundur. Ayrıca açlık somut olduğu kadar soyut unsurlar da içerir. Fiziki açlık somuttur. Güdülerin amansız baskısı sonucu sorun olarak ortaya çıkar ve tatmin edilince de belirli bir süre varlığını gizler. Psikolojik, manevi ya da zihinsel açlıksa soyuttur. Dışarıdan fark edilmesi güç, hatta imkansızdır.